Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahelayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın. Yayını paylaşın hadi. Ben de biraz çırpınarak da olsa Periskop'taki yayını da şimdi yakalayabildim. Bir yandan da onu izlemek zorundayım çünkü. Ancak onu izleyerek yapabiliyorum diğer paylaşımları. İki ayrı mecradan da yapıyorum. Önce bir uyarı. Bugün canını epeyce sıkacağım sevgili izleyici. Epeyce sıkacağım hem de. Kendinle yüzleşmeye hazırsan lütfen burada kal. Ciddi söylüyorum. Alınmaca, gücenmece, darılmaca yok. Bak bugün yayını izlemezsen hakikaten alınmam. Ciddi söylüyorum. Sadece bilirim ki evet ya. Evet ben hakikaten rahatsız olacağını biliyorum. Çünkü haklıyım ben. Bugün çok ciddi bir haksızlık konuşacağız. Yayının başlığında gördüğün hikayeyi konuşacağız. Cesaret başkasından, takdir senden. Ne tatlısın canım halkım. Hep böyle yapıyorsun. En başta kendime iğneyi batırarak yapacağım. 6 sene önce bu yayına başlarken bana yakın çevremde dahil olmak üzere pek çok insandan yani bir avuç insanı dışarıda tut kalanlarından sürekli olarak söylenen şey şuydu. Ya ortalık çok kötü acaba yapmasan mı? Yani dertsiz başına dert alacaksın. Hakikaten yani evet zorlanıyorsun yaşamakta kovulduğun sağdan soldan atıldın artık çalıştırılmıyorsun. Ama böyle bir ortam içinde bunu yapmak ne derece akıllı? Birinci senenin yarısında falan bunlar azalmaya başladı. Çünkü o döneme kadar azalmama gerekçesi buradan sosyal medya üzerinden yaşanan saldırılardı. Yayının eski izleyicileri çok iyi bilir. O dönemde hani günlük ortalama neredeyse 50 trolle çalışıyorduk ve çok ağır hakaretler, tehditler yani öyle böyle değil. Evinin salonunda vuracağım seni diye geliyordu mesela. Adıyla sanıyla üstelik bunu savcılığa şikayet ettiğim zaman savcılıktan bana şöyle bir yazı gelmişti. Hala bir onur belgesi olarak saklarım. Adresini de bulamadık. Oysa ben kendisini adresiyle şikayet etmiştim. Savcılık bulamamıştı. Canları sağ olsun demiyorum. Çünkü o gün onu yapanların da neden yaptığını biliyorum. Bugün neden yapmadığını da biliyorum. İş öyle bir noktaya geldi ki bir süre sonra sadece buradaki insanların desteği yüzünden troll sayısı azaldı. Ciddi söylüyorum. Yine yayının eski izleyicileri çok net bilecekler, çok net hatırlayacaklar. Kademeli olarak düştü. Çünkü bir süre sonra insanlar şunu anlamaya başladı ki burada yapılan hikaye saf gazetecilik. Başka bir şey değil. Yani haberleri almak, haberleri burada olduğu gibi iletebilmek. Haber üzerinde yorum yaparken kendi siyasi görüşünü onun üzerine işlememek. Burada farklı insanların bir araya geldiğini görebilmek, gösterebilmek ve bundan rahatsızlık duymamak. İş 3. seneden itibaren kademeli olarak azalmayı geçti. Neredeyse artık bitme noktasına geldi. Ne zamana kadar biliyor musunuz? Yerel seçimlerin yapıldığı 2 sene önceki o günlere kadar. Çünkü öyle bir durum ortaya çıktı ki burada bir sallantı başladı izleyiciler arasında. Ve ben aslında hiç aklımda yoktu. Gerçekten çok açık yüreklilikle söylüyorum size. Hiç aklımda yokken ya böyle bir şey zannetmem kafamdan bile geçirmemiştim. En çok insanları seçime gitmeye ikna etmekte zorlanmaya başladım. Hem de öyle böyle bir zorlanma değil. Yani o kadar ağır şeyler geliyordu ki siz sadece belki burada Periskop yayınında YouTube'da yazanlardan görüyordunuz bunu ama ben üzerine gelen maillerle, mesajlarla, bir kısmını tanıdığım insanlarla daha öteye geçelim. Mesela yazıp çizen gazeteci arkadaşlarımdan görmeye başlamıştım. Bu asla değişmeyecek. Bu asla değişmeyecek. Değişemez. Çünkü Türkiye üzerine atılı böyle tuhaf bir ataletle hastalanmış durumda şu anda ve burada hiçbir şey değişmeyecek. Israrla 3 aydan fazla yani Mart ayında yapılan seçimleri düşünürsek yeni yılla birlikte direkt başlamıştık o yayınlara. Görebilirsiniz zaten duruyor onlar YouTube üzerinde. Israrla 3 ay boyunca böyle yayınlar yaptık. Ne zaman ki 31 Mart seçimlerinin üzerinde gerçekten Türkiye'de bir şeylerin değişebileceğine ilişkin sonuçlar çıkmaya başladı. İnsanlar da tırnak içinde dönmeye başladı. Dedim canını yakacağım bugün. Hiç sağa sola bakma senden bahsediyorum güzel kardeşim. İnsanlar da kendi aralarındaki bıdırdanmalarını daha yüksek sesle söylemeye başladılar. Hele hele İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin karar çıktığı anda o baştaki karamsar hava var ya, o baştaki karamsar hava tam döndü. İnsanlar şunu söylemeye başladı. Olabilir kardeşim. Demek ki bir kez kazanıldı bu seçim, bir daha kazanılır. Hatırlayın, o dönemde yapılan yayınlardan bir tanesi, yine aynı başlıktan bahsediyorduk. Şuydu, Mart ayında kazanıldıysa Haziran'da da kazanılır. Çünkü buradaki seçimin bir özelliği var. Düzenden rahatsız olanların oy kullanması gereken bir seçim bu. Bunda parti falan yok. İnsanlar yerel yönetimleri seçerken yaşam tarzlarını, yaşam niteliklerini de seçmek zorundalar. Çünkü o güne kadar örneğin İstanbul'da dağıtılan, çarçur edilen paranın nerelere gittiği, bir sürü dandik vakfa, dandik şekilde kurulan derneklere, bir siyasi partinin gençlik teşkilatına, kadın teşkilatına, il başkanlığına çatır çatır harcandığını görüyorduk. Haziran ayında seçimler tekrarlanıp bir kez daha, üstelik bu kez İstanbul'da büyük farkla 807 bin oy farkla kazanıldıktan sonra hava acayip değişti. Çok. Şundan rahatsızlık duymuyorum, sakın yanlış anlama. Yani o zaman bıdırdananlar çıktı kahramanlık yapıyor falan. Bunları geç ya, bunların benim için gerçekten bir önemi yok. Çünkü onların kim olduğunu biliyoruz, ben biliyorum, sen de biliyorsun. Bu değil hikaye. Benim anlatmaya çalıştığım şey şu, karamsarlığa kapılmaya o kadar meyyalsin ki güzel halkım. En ufak buluttan nem kapıp ağlamaya başlıyorsun. Oysa şu anda bizim yapmamız gereken ağlamak değil ki. Dedim ya, bugün canını yakacağım. 26 yaşında gencecik bir futbolcu çocuk. Taylan Antalyalı. Dün sabah burada yayında, sabah yayınında konuşana kadar Türkiye'de kimse konuşmadı Taylan'la ilgili. Sosyal medya mesajları atıldı ama hiç kimse ağzını açıp Taylan'la ilgili bir cümle kullanmadı. Muğla yatağın doğumlu, 26 yaşında, gencecik, iyi futbolcu olmasını bir yana koyuyorum. Galatasaraylı olmasını bir yana koyuyorum. Ben Galatasaraylıyım biliyorsun. Ama bu değil önemli olan. O çocuğun arkasında durabilmek için insanlar birbirlerine bakmaya başladılar. Herkesin birbirine sorduğu ilk soru, bak hiç kaçma. İlk soru şu, ya acaba gerçekten cinsel tercihini mi açıklıyor, yoksa... Bütün dünyada olduğu gibi geylerin, lezbiyenlerin, transseksüellerin, interseks bireylerin, artı bölümündeki insanların tamamının hayat hakkına saygı duyduğu için mi bu desteği veriyor? İlk sorun buydu. Hiç sağa sola bakma. Nereden biliyorum biliyor musun bunu? Taylan Antalyalı dün o fotoğrafı paylaşana kadar sen mesela yaşadığın sokakta bir travesti, bir eşcinseli, bir geyi, belki aile çevresinden bildiğin bir lezbiyeni konuşurken kendi aranda hep pısır pısır konuştun. Yalan mı? Mesela onlardan bir tanesini abartılı kıyafetleriyle sokakta gördüğün zaman ne yaptın? Lütfen bana doğru söyle. Yani şöyle şeytan kulağına kurşun deyip tahtaya mı vurdun? Yoksa ya bu insan neden böyle yaşıyor? Mesela neden günün modern deyimiyle seks işçisi olarak çalışmak zorunda? Neden bu insanların daha rahat, hepimiz gibi sıradan insan, benim gibi sıradan bir insan gibi bir hayatı yok diye sordun mu? Hiç yalan söyleme, böyle bir şey sormadın. Sen onu evlerden ırak, aman benim çoluğum çocuğum da var diye karşıladın değil mi? Oysa bir hayat tercihinden bahsediyoruz. Yani bir erkeğin bir erkeği öpmesi ya da bir kızın bir kızla öpüşmesi ya da doğduğu bedeninden rahatsız olan insanların ortada olması seni neden rahatsız ediyor? Düşünsene, bu ülkede en sık söylenen yalan şu. Yaradılanı severiz yaradandan ötürü, hem de büyük bir yalan bu. O kadar ağır bir yalan ki Türkiye bugüne kadar tarihinde ilk kez bu programda duydun bu cümleyi. 5 sene önce. Türkiye kendi gözünün önündeki en büyük eşcinseli, en büyük geyi, üstelik kadın kıyafetleriyle sahnelere çıkmasına rağmen paşa diye adlandırdı bu ülkede. Zeki Müren'den söz ediyorum. Ne Zeki Müren reddetti bunu? Yani halkın takdirini bir dakikaya. Beni böyle seviyorsunuz ama böyle sevdiğini söylüyorsunuz. Neden gerçek kimliğimle kabul etmiyorsunuz dedi mi? Asla. Ben yine o 5 sene önceki yayında söylediğim, kurduğum cümleyi bir daha kurayım. Çocuk aklımla çok net hatırladığım bir gazete manşetinden bahsedeceğim sana. Diyordu ki o manşette Zeki Müren, istesem 1000 kadından 1500 çocuğum olurdu. Ne? Ya böyle bir şey olamayacağını o da biliyordu. Biz de biliyorduk, sen de biliyordun. Ama sen paşam paşam diye peşinde gezmekten vazgeçmedin. Gez, sevebilirsin ama şu soruyu hiç sormadın. Ya neden bu insan gerçekten sahip olduğu beden içinde yaşayamıyor? Neden kendini açıklayamıyor? Neden bu toplumun ikiyüzlü tavrından rahatsızlık duyduğu için orada onu, burada bunu yaşıyor? Seyfi Dursunoğlu gerçek kimliğini açıklayamadan bu ülkede iki ayrı kimlikte yaşayarak öldü. Ve sen televizyonda alkışladın. Üstelik onun cesur esprilerini alkışladın. Siyasetçilerin gözünün içine bakarak hadi oradan lan demesini alkışladın. Çünkü biliyordun ki o kimlik senin de katlanabileceğin kadar sahte bir kimlik. Aslında gerçek kimlikti o. Ama kendini ortaya koyamayan bir insan olarak Seyfi Dursunoğlu'nu yüzüne karşı alkışladın, arkasından dedin ki bu ülkede Rütük var ya. Rütük televizyonlarda kapattığı zaman mesela Seyfi Dursunoğlu'nun huysuz virgin şovunu hiç sesini çıkartmadın. Değil mi? Oysa çok iyi biliyordun ki en sert, en net eleştiri onun yayınında yapılıyor. Hiç atlamadan hem de. Hiç. Çok ikiyüzlüsün güzel halkım. Çok ikiyüzlüsün tatlış halkım benim. Acayip ikiyüzlüsün. Ve bunu yaparken hep başkalarının cesaretine sığınıyorsun. Dün Ankara'da Ulus'ta, Ulus Meydanı'nda bir eylem yapıldı. Emekliler ya, emekliler bir araya geldiler. Tek dertleri vardı, yahu biz yaşayamıyoruz kardeşim, açız. Bırak toruna torbaya, bayramlarda iki tane çikolata alıp vermeyi, ulan ayın sonunu getiremiyoruz. Öldük açlıktan, üstelik burada bahsettiğimiz açlık, boynunu sola devirip abuk sabuk konuşan bir eski bakanın anlattığı, bugün çift maaşıyla taçlandırdığı açlık falan değil. Gerçek bir açlık. Çünkü bu ülkenin resmi istatistik kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu açlık sınırını açıkladığında ben altında kalıyorum. Ne yaptın Allah aşkına? Şimdi bu yayınlar içinde en çok bana 6 sene boyunca ya anlatıyorsun da ne yapacağımızı söylemiyorsun. Ben de hep diyorum ki insanlara ya birinden ne yapacağını söylemesini bekliyorsan sen bitmişsin be güzel kardeşim. Gerçekten, gerçekten bitmişsin. Ama biliyor musun bu yeni değil. Namık Kemal'in İmdat Kasidesi diye bir şiiri var. Orada diyor ki sana senden gelir bir işte ancak dad lazımsa, zaferden ümidin kes gayriden imdat lazımsa. Osmanlıca ağdalı mı geldi biraz sana? Çok özetle şunu söylüyor, açayım dekoderi de. Eğer diyor, eğer zafer için, zafere ulaşabilmek için başkasından yardıma ihtiyacın varsa unut onu. Çok tatlısın canım halkım. Namık Kemal bile söylüyor aynı şeyi. Üstelik o Namık Kemal'in düşünceleriyle aydınlattığı Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ülkede söylüyor bunu. Yani cesaret dediğin şey sen destek atmadan var olabilen bir şey değil. 26 yaşında Muğla yatağından çıkıp küçük takımlarda oynadıktan sonra bugün futbolda göz bebeği olmuş bir gencecik 26 yaşında bir insanın arkasına saklanabileceğin bir gölge değil cesaret dediğin şey. Ama sen yapıyorsun bunu. Ankara'da emekliler bu eylemi yaparken üstelik içlerinden biri gözaltına alınırken ya bir emekli sana ne yapabilir ya? Ne yapabilir? Gözünün önünde o insanlara sert davranılırken normalde sokakta görse belki Halil amca ver poşetini alayım diyecek polis yaka paça gözaltına aldı onlardan bir tanesini. Sen ne yaptın? Mesela sokakta böyle bir eylem olduğunda bağırdın mı? Ne yapıyorsunuz siz diye? He? Yok, bağırmadın. Nereden biliyorum biliyor musun? Bundan 3 gün önce İstanbul'da Mis Sokak'ta Bülent Kılıç gözaltına alınırken orada bağıranların sayısı 5'ti, 10'du. Kalanları bazıları fotoğraf çekiyordu sosyal medyada paylaşıp ağlak yapmak için. Hiç kaçma, yüzünü eğme. Yüzünü eğme, hak ettin çünkü bunu. Bazıları fotoğraf çekiyordu sosyal medyada paylaşıp yeter artık bu kadar da olmaz demesi için. E iyi de sokakta ağzını açanı alın diye bağıran bir polis amirine ne diyorsun kardeşim sen? Senin maaşını ben ödüyorum diyebildin mi? Ha? Aşağıdan sana ya çocuk uyutuyorum kardeşim. Siz evlerde çocukların olduğu yerde bombalar atıyorsunuz, sis bombaları. Çocuklar rahatsız oluyor, korkuyoruz diyene sus ulan yavşak gir içeri diyen polis amirine sen de en azından bir dakika ya ne yapıyorsun bunu yapamazsın diyebildin mi? Hiç başka tarafa bakma. Hiç başka tarafa bakma güzel kardeşim. Bunlar ağır mı geldi? Daha basitini söyleyeyim sana. Onlarda da yapmadın çünkü. Bak mesela bir grup insan. Hani bunların içinde çok cesur insanlar da var. Gerçekten derdini anlatan insanlar da var. Ama bir grup insan Türkiye'de mesela sosyal medyada yaptığı paylaşımlara bile son 5 senedir acayip bir kısıtlama getirdi. Görüyorsun. Hani burada çok dalgasını da geçiyoruz ya. 20 kişi beraber bir meyhanede yemek yeniyor. Ortada balık var, midye var, istiridye var, karides var, peynir var, ne varsa var, kavun var ama rakı yok. Oysa sen de çok iyi biliyorsun ki hani avukatların günlük savunmalarında çok sık kullandığı ifadeyle günlük hayatın olağan akışına aykırı bu değil mi? Ama o masadaki rakı kadehlerinin olmamasına hiç sesini çıkartmadın sen. Hiç. Çünkü aklına hep şu geldi, bir dakika ya, bir dakika, alkolü övmek mi olur? Alakası yok. O sanatçı o fotoğrafı paylaşabiliyorsa, bir araya geldiğini gösterebiliyorsa en azından o bir araya geliş sırasında ne yaptığını da gösterebilmeli değil mi? Sen istemedin ki. Seni rahatsız etmedi çünkü. Hiç. Sen bakmadın buna. Gerçekten sıkıntı duymadın bununla ilgili. Ve öyle olduğu için 26 yaşında bir çocuğun arkasına saklanıyorsun şu anda. Adımın Ünsal olduğunu bildiğim kadar biliyorum ki Taylan Antalyalı çok rahatsız şu anda yaşanandan. Çok. Çünkü bütün Türkiye bir kahraman yaratarak, üstelik hani ondan iyi bir şey yaptığını gösterir gibi o çocuğu linç ediyor şu anda. Hem de kahraman yaratarak linç ediyor. Saçma mı geldi? Baksana nasıl olduğunu anlatayım. Herkes kendi cesaretsizliğini, korkaklığını, hadi tamamını söyleyeyim, ödlekliğini gizleyebilmek için 26 yaşında bir çocuğun cesaretinin gölgesine sığınıyor şu anda. Nedir o çocuğun yapabileceği? Zaten kendi bir şey yapabilmek için ortaya dökmüş, saçmış, değil mi? Bir fotoğraf karesinin içinde, üzerinde gökkuşağı renkleriyle bir tişörtte yer almaktan rahatsızlık duymamış. Peki bu kadar mı? Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Mesela sosyal medyadan bu çocuğa destek vermek yerine İstanbul'da Mis Sokak'taki o gösteri sırasında ya bu insanlar kendi hayatlarını olduğu gibi yaşamak istiyorlar. Başka bir dertleri yok diyebildin mi? Demedin, hiç kıvırma, hiç anlatma bana. Hiç anlatma. Türkiye bir organize suç örgütü liderinin önce yayınladığı videolarla sonrasında sosyal medya paylaşımlarında, videolarda çünkü artık çok fazla yer verilemiyor, söylenemiyor bunlar. Onlarda söylediklerini anlatabilmeye çalışıyor şu anda. Gerçekten. Ama mesela o kadar saçma sapan şeyler yaşanıyor ki, orada Sedat Peker'in ifadelerinin içinde, ya MIT'in içinde vatansever insanlar varmış diye dün akşamdan beri Fransa-İsviçre maçındaki kadar tezahürat var. Ciddi söylüyorum, hiç dikkatini çekmedi mi? Varmış ya. Elbette var ya. Ya sen benzerinden korkuyorsun kardeşim, farkın bu. Sen benzerinden korkuyorsun. Benzerinden korkabilmek için bu çok ciddi bir çelişki. Onun gücünü kabul ederken onun sana benzediğini bilmene rağmen kendi gücünün farkında değilsin. Çok saçma değil mi? Çok aptalca değil mi bu? Ve burada 6 yıldır sana sadece bunu anlatmaya çalışan bir adam var. Hala ve hala aynı şeyler oluyor. Yayına başlamadan önce bu sabah Galatasaray Spor Kulübü bir açıklama yayınladı. Günaydın Büyük Galatasaray ailesi diyerek Taylan'ın da fotoğrafını, işte armasını öperken formasını, bir fotoğrafını yayınladı. Altına öyle şeyler yazılmış ki, yani bunlardan bir kısmı linç amaçlı, onları biliyoruz zaten, ciddiye bile almamak lazım. İki soytarı kendi bağlı bulundukları televizyon ekranında o çocuğu linç etmeye çalışıyorlar. İki soytarı, düz soytarı. Ama bu değil söyleyeceğim hikaye. Yayında paylaşıp paylaşmamayı çok düşündüm. Çünkü ekran görüntüsünü aldım. Bülent Bey, burada mısınız? Burada mısınız? Bence burada olun. Merak etmeyin, paylaşmayacağım yazdınız ama söyleyeceğim. Çünkü siz açık ekranda bunu paylaşmayı kendinize hak görüyorsanız, yapabiliyorsanız böyle bir şeyi, ben de bunu yapabilirim diye düşünüyorum. Bülent Bey, benim izleyicilerimden biri. Şimdi söyleyince kim olduğunu, hangi Bülent Bey olduğunu anlayacak. Özellikle söylemiyorum soyadınızı. Utancınızla baş başa kalın diye. Bülent Bey'in sayfasını açtığınız zaman mesela yaşananlarla ilgili, Türkiye'de yaşanan bütün olumsuzluklarla ilgili, işte hukukun, adaletin yerle yeksan olmasıyla ilgili, ekonominin çökmesiyle ilgili acayip paylaşımlar olduğunu görüyorsunuz. Ama aynı Bülent Bey bana mesela Taylan Antalyalı'nın o fotoğrafının altına, Galatasaray Spor Kulübü'nün paylaştığı fotoğrafının altına, siz yine de tuvaletlerinize sahip çıkın tamam mı yazmış. Görebilirsiniz orada benim paylaşımımda. Kendisi utansın diye yapacağım bunu çünkü. Bakın bu ülkenin sıradan insanlarından biri ve baktığınız zaman kendini aslında ülkede yaşananlardan rahatsızlık duyan kesim arasına koymakta bir beis görmüyor. Ama aklının dibinde hala bu var. Hala ona nereden çakabilirim diye düşünüyor. Çünkü belki başka bir futbol takımını destekliyor ki hakkıdır. Belki homofobik, hakkıdır mı? Hastalık bu bana kalırsa ve ciddi anlamda bir suç olarak görülmeli. Ciddi anlamda bir suç olarak görülmeli. Ama gerekçesi ne olursa olsun çok basit bir şekilde altına böyle yazabilmiş. Siz yine de tuvaletlerinize sahip çıkın. Tamam mı? Tamam Bülent Bey, tamam. Peki siz yaptığınızda gurur duyuyor musunuz? Bu ülkenin sıradan insanlarından biri olarak. Anlattığım ikiyüzlülük bu işte ya. Çok ikiyüzlüsün canım halkım. Tatlışsın, doğru. Hakikaten bazen çok sevimli oluyorsun. Ama ya çok acayip saçma sapan şeyler yapıyorsun. O kadar saçma ki mesela Muğla Barosu başkanlık seçimi yapıyor. O baro seçimlerinin içinde Sedat Peker'e 7 tane oy çıkıyor. Şaşırdın mı? Ya bu ne demek biliyor musun? Bu ülkede hukuku savunmak zorunda olanlar bile bir yerden sonra sadece ve sadece bir organize suç örgütünün liderinin paylaşımlarının cesaretinin gölgesine sığınıyorlar. Oysa yapması gereken o. Ama sadece bununla kalamaz ki. Burada konuşuyoruz işte. Ya kardeşim, yaşadığına ses çıkartamazsan senin hayat hakkın mücadelen kadardır diyebilir miyim ben sana? Ben derim de sen bunun gerekliliğini yerine getirir misin? Yayının ikinci bölümünde göstereceğim sana. Anayasa Mahkemesi Başkanı konuşuyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı hukukun içinde mafyayla kol hizası mesafede bir araya gelmek, dirsek teması yapmakla ilgili bir şeyler söylüyor. Çok acayip değil mi? Oysa Anayasa Mahkemesi bu ülkede bireysel başvuru anlamında hukukun ulaşabildiği son nokta. 2010 referandumunda kabul ettik bunu ya. Değil mi? 2010 referandumunda mesela oradaki yetmez ama evetçi gevşekler bugün tarihçi diye çıkarttıkları bir kadının eşliğinde, özellikle söylüyorum, kadınlığını da özellikle vurguluyorum. Çünkü gerektiğinde hani o hanımefendi kimliğinden ne kadar sıyrılabildiğini çok gördüm ben sosyal medya üzerinde. Mesela onun kimliğinde birbirini alkışlıyor herkes. Biz o gün bunun yolunu açmasaydık bugün Anayasa Mahkemesi'nde insanlar hak arayamayacaklardı diye. Bu mu? Türkiye'de adaletin geldiği yere bakın. Muğla Barosu'nun seçiminde Sedat Peker'e 7 oy çıkıyor. Benimle birlikte gazetecilik yapan arkadaşlarımın pek çoğu hatırlayacaktır. Yani aynı dönemde. Bir dönem Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde Bülent Ersoy'a oy çıkardı. Bakın ciddi anlamda cinsiyetçi bir yaklaşımdı bu. Hani orada anlatılan hikaye sana oy vermem gerekirse bir oy veririm diye yapılıyordu. Bak o gün bu ayrımı yapan insanların pek çoğu bugün homofobinin bir suç olup olmadığını tartışacak kalibrede değil. Bunu beklemek saçmalık zaten. Türkiye'de adaletin geldiği yer burası artık. Muğla Barosu seçimlerde espri kaynaklı, başka bir şey kaynaklı, ne dersen de ya. Ne anlatırsan anlat. Ama sonuçta Sedat Peker'e 7 tane oy çıkıyor. Birileri ben Sedat Peker'in seçilmesini istiyorum yazabiliyor. 7 avukat baro seçimlerinde. Ne saçma değil mi? Ve Türkiye'de biz organize suç örgütü liderinin anlatımlarıyla bir şey görüyoruz. Diyoruz ki ya Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içinde vatansever insanlar varmış. Lan tabii var. Sen tırstığın için o insanlar da seslerini çıkartamıyorlar. Sen tırstığın için. Çünkü biliyor ki halk bu konuda son derece ikiyüzlü. Yani kendisinin bir destek göremeyeceğinin farkında. Sokakta bunlar yaşanırken kafasını çevirip gidebilecek insanlar var. Yani o balkondan çocukların olduğu yerde sis bombası atıyorsunuz, atmayın diyen insana destek verecek kimse olmadığını bildikleri için onlar da seslerini çıkartamıyorlar. Yani o polis amiri o yüzden bu kadar rahat söyleyebiliyor, ağzını açanı alın diye. İn ulan aşağı yavşak diye o kadar rahat bağırabiliyor. Bir mahalle külhan beyi edasıyla bir polis. Nasıl yapıyor bunu? Çünkü çok iyi biliyor ki sen sessiz kalıyorsun güzel kardeşim. Sen yaşam hakkına sahip çıkmıyorsun. Çok ikiyüzlüsün çünkü. Kendi aranda bunu konuşmaya geldiği zaman bıdırdanıyorsun. 26 yaşında bir çocuğun gölgesine saklanarak cesaretçilik oynuyorsun kendince. Ama iş sen ne yapıyorsun demeye geldiği zaman hiçbir şey yapamıyorsun. Bak Türkiye'de 3 ay önce bir bakan, görev başındaki bir bakan, bir eski bakan falan değil. Ticaret Bakanı kendi bakanlığına, kendi şirketi üzerinden üstelik fahiş fiyatla, yani onu da kazıklayarak mal sattığı ortaya çıkmasına rağmen görevden alındı. Ve sen sesini çıkartmadığın için 3 aydır yaprak kımıldamıyor. 3 aydır burada bir dilenci gibi, ben savcı dileniyorum ya. Savcı dileniyorum. Ya bir tane savcı diyorum kardeşim, bir tane savcı ya. Ortaya çıkıp cesaretle bunları araştırmadın. Ya yapmadın, bunları yapmadın. Tamam, tırstın iktidardan. Kendini Adalet Sarayı'nın olmadığı bir yerde, orada bekçilik yaparken bulmak istemedin, tırstın. Ya Türkiye'de herkesin gözünün önünde, üstelik bak ikiyüzlülüğün burada da ortaya çıkıyor. Hani alkışladığın birini donunu indirip pipisini ortaya çıkardığın zaman bile sen kahkahalarla gülüyordun. Mehmet Ali Erbil'in yanında çalıştırdığı hizmetçiye tecavüz ettiğini söyledi başka bir magazin figürü. Ne oldu? Ya hadi öbürünü korumadın. Tamam, öbürü seni aştı. Bu? Ya bir kadın tecavüze uğramış kardeşim. Bir kadın tecavüze uğramış. Küçücük bir çocuğun annesi ve üvey babası tarafından kardeşiyle birlikte satıldığına ilişkin iki gündür sosyal medyada bazı yerleri karalanmış el yazısıyla ifadeler dönüyor. Görüyorsun değil mi? Ama o çocuğa sessizlik sebep oluyor işte. O çocuk ömür boyu sürecek bir sessizliğin içine gömülmek zorunda kalıyor. Çünkü sen çok ikiyüzlüsün güzel halkım. Çok tatlışsın. Gerçekten bazen uyandırılmaya kıyamayacak kadar derin uyuyorsun. Çok tatlısın ama en az ikiyüzlüsün. o kadar sessiz kalıyorsun ki sadece bıdırdanıyorsun. Bak mesela Türkiye'de gazetecilikte önemli isimlerden bir tanesi Uğur Dündar televizyon ekranında kavga ediyor. Sen aman barışın diye yapıyorsun desteğini. Siz kardeşsiniz, barışın. İçinde ne olduğunu hiç düşünmüyorsun. Hiç. Ya nereden çıktı? Kardeşim ciddi bir yolsuzluk iddiası var orada. Bir insan evladı da çıkıp Yılmaz Özdil'e demiyor ki kime anlattın sen burada? Tamam öpüştünüz, barıştınız, artık rahatsınız da sen kime anlattın? Hani o televizyonların satılışı bilmem neleri anlatılırken. Ne acayip değil mi? Gezi iddianamesinin ikincisinde resmen desteğini açıklayan bir savcı Mesut Erdinç Bayhan. Ya bununla ilgili Sedat Peker'in prenslerinden bir tanesinin resmen Fethullahçı olmasına rağmen hakkında takipsizlik kararı verildiği, üstelik bunu 3 milyon dolara yapıldığı söyleniyor. Bu ülkede Adalet Teşkilatı ne yapar? Hakikaten ne yapar? Hadi dedim ya, Mehmet Ali Erbil'in tecavüz iddiasına bile eğilmiyor bu ülkede savcılar. Ya kendi işinizle ilgilenin hiç olmazsa. Aranızdaki insanı dışlayın ya. Aranızdaki insanı dışlayın. Deyin ki ben seninle birlikte olmak istemiyorum kardeşim. Senin bulunduğun camiada ben olmak istemiyorum. Yapsana. Bu ülkede sürekli yalan söyleniyor. Sürekli yalan söyleniyor. Gerekçesi ne biliyor musun? Sen çok ikiyüzlüsün çünkü güzel halkım. Gerçekten. Sen, sana yalan söyleyen şunu çok iyi biliyor. Yarın başka bir yalan söylerim, arayı kapatırız biz ya. Unutursun. Unutursun, hiç sorun değil. Bu ülkede iktidarı da muhalefeti de işine geldiği gibi davranmaktan tırsmıyor. Çünkü biliyor ki halk affedecek. Buna bir de unutkanlık yaftası yapıştırılmış. Ya bizimkiler çabuk unutuyor ya. Çok çabuk unutuyor. Gerçekten. Aslında fena bir şey de değil. İkinci olarak aklına bu geliyor. Türkiye'de her şey demokrasi kisvesinin altına saklanmaya başlanıyor. Oysa çok net ki bu ülke ciddi anlamda bir baskı imparatorluğunun içinde yaşıyor artık. Ağzını açan kim olursa olsun alın diyebiliyor bir polis amiri. Ve onun amirlerinden bir tanesi sen ne diyorsun demiyor. Diyemiyor. Oysa anayasanın 34. maddesi, dün sana uzun uzun anlattım. Yani burada genel ahlak ilkesine aykırı davranmak gibi bir alt başlık belirleyip hayatının tepesine basabiliyor senin. Çünkü sen sesini çıkartmıyorsun. Hani deniyor ya şimdi, böyle seksi bir ifade bulundu. Kolluk kuvvetleri anayasayı bilmiyor. Allah Allah. Mesela polis kolejlerinde eğitim verenlerin Fethullah Gülen'in prensleri olmasından kaynaklanabilir mi bu? Onların istediği gibi yorumlayıp anlatmasından. He? Ama sen oraya kadar gitmeye razı değilsin. Sen oraya kadar gitmeyi düşündüğün andan itibaren tırsmaya başlıyorsun. Diyorsun ki ya bir dakika, bu ülke hesaplaşmaya başlarsa onun sonu kötü. Oysa burada anlatılan insanların hiçbiri, ama hiçbiri, hayatlarında ilk kez yapmıyorlar bunları. Onlar senin korkaklığına güvenerek yapıyorlar. Hepsi. Yani bir emekli gözaltına alınırken orada ortaya çıkacak 50 kişi, ya sana ne yapmış olabilir kardeşim bu, saçmalama diyecek 50 insan olmadığı için yaşanıyor bu. İstanbul'da mis sokakta, orada Bülent Kılıç'ın yanında 10 kişi olabildiği için toparlanıyor belki ortam. Ama orada 50 kişi olsa hiç kimse o balkona bakıp yavşak diye küfredemeyecek. Ama sen yapmıyorsun. Güzel halkım, çok korkaksın. Gerçekten. Sadece korkak değilsin. Ne acı ki korkaklığın ikiyüzlülükle besleniyor. Ve sırf bu yüzden 26 yaşında gencecik bir çocuğun cesaretinin gölgesinin arkasına saklanıyorsun. Onun arkasından alkışlıyorsun ortamı. Ama iş sen de yap demeye geldiği zaman havaya bakıp ıslık çalmaya başlıyorsun. Kusura bakma. Bu tam söylediğim o Namık Kemal'in hani imdat kasidesinde söylediği gibi. Sen başkasından imdat bekliyorsun her zaman. Zaferi maferi unut. Zaferden neyi kastettiğini bile bilmiyorum zaten. Çünkü şu anlattıklarımın tamamından adımın Ünsal olduğu kadar eminim ki yarın bir gün bu ülkede iktidar değişse de mesela senin korkaklığın devam ettiği müddetçe aynı iktidarların aynı zulmü devam edecek. Çünkü onlar çok iyi biliyorlar ki sen unutacaksın. Aslında unutmuyorsun. Domuz gibi farkındasın. Çok iyi biliyorsun. İşine gelmediği için sesini çıkartmıyorsun. Ve çok rahatsın. Çünkü sana bunu söyleyecek insan yok etrafında. Onları da yok etmeyi biliyorsun. Sosyal medya kampanyalarıyla linç ediyorsun. Sonra gidip 26 yaşında aslan gibi yakışıklı, maşallah diyeceğin bir çocuğun arkasına "Aa, bunun cesareti güzel gölge yapmış" deyip kuruluyorsun. Kiminiz tavla oynuyorsunuz, kiminiz gökyüzüne bakıp ıslık çalıyorsunuz. Sonra bir tane emekli tek başına "Ya ben açım" diye bağırıyor. Bir insan evladı dönüp ona "Ne yapıyorsun?" demiyor, koluna girip gözaltına almaya çalışan polise. Demiştim ya, hiç kusura bakma, bugün canını sıkacağım diye. Eğer kendinle yüzleşmeye hazırsan gel buraya diye. Umarım yüzleşmişsindir. Ne işe yarar? Vallahi ne işe yaradığını bilmiyorum ama 6 senedir ısrarla bunları söylemeye devam ediyorum ve bundan sonra ömrüm oldukça da söylemeye devam edeceğim. Çünkü çok iyi biliyorum ki yarın bir gün senin alkışladığın, oluşumuna katkıda bulunduğun bir iktidar da gündeme gelse sen yine sessiz kalacaksın. Yine sana bir günah keçisi lazım olacak. Ben gönüllüyüm. Ciddi söylüyorum. En azından şu ikiyüzlülük içinde yaşamak istemiyorum çünkü. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden şu açıklıkta konuşabilmek için rahatsız olmayı da göze alarak gelebiliyorsunuz buraya. Bu az bu şey değil. Konuşacağız kardeşim. Bütün gerekli lafları konuşacağız. Çünkü biz konuşmazsak biliyoruz ki hiç kimse konuşmuyor. Herkes mış gibi yaparak şahane bir hayat yaşıyor bu ülkede. Yok öyle yağma yok. Biz konuşacağız, hiç kimse konuşmazsa. Bir saat sonra da gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsan o yayına bekliyorum. Değilsen canın sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da yine gerçeği sana anlatarak, gerekirse yine canını sıkmak üzere. Ölmez sağ kalırsan buradayım. İstiyorsan gel orada konuşalım. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu ve yüzünün güldüğü çok güzel bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.